Diyor ki fert olarak, cemiyet millet olarak nasıl terakki edebiliriz? Hakiki olarak terakki nedir? Şimdi medeniyet denilen beşeri harekatın en son ufku neresidir? Diyor. Hakikaten çok bahsi edilen bir husustur bu. Gazetelerde, radyoda, televizyonda, halkın arasında, kahvelerde, ocakta, bucakta, her yerde terakkiden, ilerlemeden, insanlığın ilerlemesinden bahsedilir. Bu ilerlemeyi evvela tespit etmek lazım. Bu çok mühimdir. Hatta biriyle siz bir diyalog kurduğunuz zaman da arada kullanacağınız malzemede anlaşmanız lazım evvela. Mesela ben terakki diyorum, ne anlıyorum? Sen terakki diyorsun, ne anlıyorsun? Mesela ben hür bir idare dediğim zaman bir şey anlıyorum, sen de ayrı bir şey anlıyorsun. O zaman biz böyle işte karanlıkta vuruşuyor gibi yapacağız. Evvela kelimeleri çok iyi bilmek lazım. Burada antiparantez bu hususa dikkatinizi çekeyim. Bunu dinsizler, hususiyle mütemadiyen böyle cemiyetin hayatını değiştirmeyi hedef alanlar, her şeyi bu türlü değişikliğe bağlayanlar, dilde de yapacakları bu tahribatla milletin birbiriyle anlaşmasına engel olacaklar, anlaşmasına mani olacaklar. Millet birbirinin dilini anlamayacak. Yeni bir terminoloji vaz edilecek, değişik ıstılahlar vaz edilecek, terimler vaz edilecek. O bir şey diyecek, öbürü başka türlü bir şey anlayacak. Böyle bir cemiyet içinde ilim yapılamaz. Böyle bir cemiyet içinde münazara olamaz. Böyle bir cemiyet içinde ciddi hiçbir mesele anlatılamaz. Ben terakki diyorum, cemiyetin saadetini, selametini, iffetini, namusunu, huzur içinde yaşamasını düşünüyorum. Bir başkası terakki diyor, fabrikaların çıkardığı dumanı düşünüyor, makinaların gürültüsünü düşünüyor. Avrupalı varoluşçu da eksistansiyalist de batsın diyor makina, batsın diyor araba, batsın diyor fabrika, cemiyetin hayatını tehdit ediyor bunlar diyor. Bakın yani herkesin terakki anlayışı değişiyor burada. Binaenaleyh meseleyi çok iyi anlamak lazım yani. Terakki nedir esasen? Terakki Arapça bir kelimedir. Yükselme kökünden, yükselme manasına gelen bir kelimeden gelen tef'il babından bir kelime, yani bunun gramerdeki yeri de budur. İnsanın adeta merdivenin basamaklarına basıyor gibi yükselmesi demektir. Bir ipten tutunup semaya doğru yükselmesi demektir. Tabii bu kelime lügat manasından alınmış, cemiyetin hayat tarzı, hayat standardı, yaşayış kanunlarına tatbik edilmiş veya yaşayış kanunlarının seviyeli olmasına bir ad olarak vaz edilmiştir. Biz müterakki bir cemiyet, ileri bir cemiyet dediğimiz zaman da şunu anlıyoruz bu cemiyetten. Bu cemiyetin aile hayatına ait meseleleri halledilmiştir. Bu cemiyetin içtimai hayatına ait çok meseleleri halledilmiştir. Bu cemiyetin hayatını tehdit eden, kendi milleti içinde tehdit edici unsurlar yok edilmiş veya azaltılmıştır. Bu cemiyet içinde hastalık sıfıra doğru gitmektedir. Bu cemiyet içinde daha çok hastane yapıp tabipler, hekimler yetiştireceklerine hıfz-ı sıha prensipleriyle, hijyen dedikleri prensiplerle daha ziyade hastalık gelmeden hastalığın önü alınmıştır. Bu cemiyet içinde aşağı tabaka yukarıdan memnundur. Yukarı aşağıya karşı saygılıdır, hürmetlidir, sevgilidir, sevgiyle dolup taşmaktadır. Bu cemiyet içinde aile cennet köşelerinden bir köşedir. Bu cemiyet içinde fert rahatlıkla sokaklarda gezebilir. Hırsızlık endişesi yoktur, soygunculuk endişesi yoktur. Bu cemiyet içinde hükümet falanın filanın bağı veya tağı şeklinde baş kaldıracağı, kendisini yıkacağından endişeli değildir. Umumun reyiyle başa gelmiştir. Umumun tasvip edeceği prensipleri yaşamaktadır. Allah'ı hoşnut edecek istikamettedir. Biz müterakki bir cemiyette bunu anlıyoruz. Teknik sadece buna hizmet edecektir. İnsanlığın hayatına zarar vermeyecek, sıhhatına zarar vermeyecek şekilde teknik, bunu takip ettiği, izlediği, buna refakat ettiği elis olduğu nispetle teknik de makbuldur. Yoksa teknik, insanlığın hayatını tehdit ediyorsa, huzuru için bir tuzak ise insanlığın, o teknik esasen vahşilerin yapacağını yapıyor demektir. Terakkiyi çok iyi anlamak lazım. O bakımdan belki beşer, terakki edebileceği en son ufka, Resul-i Ekrem devrinde sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer devrinde ulaştı. Adi İbn-i Hatim meseleyi anlatırken, diyor eşkıyadan, fakru zaruretten aleyhissalatu vesselama şikayette bulunuldu. Dediler, ya Resulallah bagiler var, yollarda soygunculuk yapıyorlar. Ve birisi de geldi fakru fakatten şikayet etti. Ya Resulallah dedi, geçinecek şey bulamıyoruz, zaruret içinde çırpınıp duruyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek İslam ruh ve şuurunun gönüllere hakim olduktan sonra bu problemlerin hepsinin halledileceğini söyledi. Ve bir gün gelecek şöyle buyurdu. Ta Hazremevt'ten Yemen'e kadar veya Hussan'a'dan Şam'a kadar neyse zaine, kadın hevdeci içinde gidecek fakat hiçbir endişesi olmayacaktır. Bir kadın ta oradan kalkacak. 1000 kilometrelik bir mesafeyi kat edecek fakat kimse ona elini uzatmayacaktır. Adi Allah'a yemin ederek söylüyor. Ben Allah'a kasem ediyorum ki Resul-i Ekrem'in o zaman dediği şey istigrab ve istibad etmiştim. Bu olur mu demiştim. Fakat ben şu gözlerimle bunun olduğunu gördüm. Bir kadın çok rahatlıkla 1000 kilometre, 2000 kilometre mesafe kat ediyor gidiyordu da fakat ona kimse ilişmiyordu. Mallar açık meydandaydı ama kimsenin malı çalınmıyordu. Kapılar açıktı. Bunu çok iyi görebilmek için Cenab-ı Hak nasip etti. Canan eline bir iki defa gitmeyi müyesser kıldı Allah'a çok şükür. Müslümanlığın onda birini yaşayan bir yerdir orası. Dünyanın sair yerlerinde Müslümanlık %1 yaşanır. Orada onda bir yaşanır. Onda on değil. Onda en dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Onda biri yaşanıyor. Bununla beraber gördüğüm şey şudur benim. Dükkanları çok rahatlıkla bırakıp camiye gidebilirler. İnci, boncuk vesaire çok kıymetli eşya da vardır. Saatler de vardır. Eğer taşradan gelen bir hırsız çalmazsa orada hiçbir şey çalınmaz. Görürsünüz bunu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın saadet aslında attığı taş bugüne kadar mevceler meydana getirmiştir. Bugünün sahilinde dahi bunun büyük tesirini görüyoruz. Bir de 14 asır ötesine gidilirse nasıl bir huzur ve saadet devri geldiğini varın siz kıyas edin. Tabi o devletin başında esasen aşağı tabakanın tenkit etmeyeceği kimseler vardır. Bunu bir konferans münasebetiyle arz etmiştim. Vaktinizi alıyorum, arz edeyim. Meseleyi bana uzun sorduğu için uzun ben de arz ediyorum. Gerçek terakki halk tabakasıyla idareciler arasında avamca tabiriyle çok ciddi bir kontağın kurulması, tatlı bir münasebetin teessüs etmesi, yukarıdan sevginin inmesi, aşağıdan hürmetin yükselmesi şeklinde olacaktır. Aşağı yukarıya katiyen itimat edecektir. İtimat edecektir paranın çarçur olmadığına, itimat edecektir israfın olmadığına, itimat edecektir meselelerin israf ekonomisi üzerine müesses olmadığını itimat edecektir. Yukarıda aşağıya katiyen itimat edecektir ki ben hak ve hakikat istikametinde icraî faaliyette bulunduğum müddetçe kimse bana baş kaldırmayacak ve isyan etmeyecektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri halifedir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vefat buyurduktan sonra 3 sene sonra, 2 sene küsür ay neyse o kadar sene sonra halife oldu. 10 küsür sene de devam ettirdi bunu. Efendimiz'den 10-12 sene, 13 sene, 15 sene uzaklaştıktan sonra yine bu saffet, bu sadelik bozulmamıştı. Halkın en fakiri kadar Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir şey yiyor, bir şey giyiyor, ona göre vaziyet alıyordu. Mevsuk şeyler var bu mevzuda, müsaadenizle bir tanesini arz edeyim. Mesela şunu görüyoruz, herkes halifenin ne giydiğini, sırtında olan şeyin neden ibaret olduğunu çok iyi biliyor. Hazreti Ömer minbere çıkıyor hutbe irad etmek üzere. Tam hutbesini irad edeceği zaman dinleyin, belleyin diyor. Birdenbire cemaatin çok iyi tanıdığı birisi, bir kitapta bunun Selman-ı Farisi olduğunu gördüm. Hemen kılıcının üzerine dayanarak kalkıyor, hayır diyor, ne dinliyorum ne de belliyorum diyor. Millet biliyordu ki Selman Hazreti Ömer'i çok sever ama niçin burada baş kaldırdı? Neden mescidin içinde, halkın huzurunda, halife-i ruh-i zemin, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem çok tebcil ettiği, takdir ettiği bir zata karşı böyle bir bakıma, haşa onu tenzih ediyorum, serkeşlik manasında baş kaldırdı. Niçin dedi? Dedi, dün ganimetten sen herkese kumaş dağıttın, bez dağıttın. Bana da bir parça verdin, sana da bir parça verdin. Sen benden fazla artık almaman gerekiyordu. Ben akşam o parçayı eve götürdüm. Götürdüm ama enine boyunu ölçtüm, kendime bir gömlek yapamadım. Görüyorum ki sen uzun kâmetine, kâmeti bağlana bir gömlek çıkarıvermişsin. Belli ki hırsızlık yapmışsın. Sen çalmışsın milletin malını. Tebessüm ediyor Hazreti Ömer. Raiyeti içinde böyle eğrildiği zaman kendisini düzeltecek hüşyar, cesur, şecaatli insanların bulunmasından memnundur esasen. Oğluna işaret ediyor, oğlum diyor, şu gömleğin macerasını bir anlatıver bunlara. Kalkıyor, ayağının üstüne doğruluyor, evet diyor. Babam kendisine ve bana düşen iki parça kumaşla akşam eve geldi. Ben benimkini bana gömlek yapamadım, o da kendininkini gömlek yapamadı kendisine. Halk huzuruna çıkarken iyi bir elbiseyle çıksın diye ben kendi parçamı, kumaşımı ona verdim. İşte Ömer'in sırtındaki gömleğin macerası budur. Selman tekrar başını kaldırıyor ve haykırıyor. Söyle diyor, ey Allah'ın peygamberinin halifesi, işte şimdi dinliyorum diyor seni. Bu devlet reisidir. O devirde devletin bütçesine gelen de Türkiye'nin birkaç senelik bütçesi kadardır, çok geniştir. O devri Mevlana Şibli derin tahkikatıyla anlatırken, Medine'de bizzat Hazreti Ömer'in nezaretinde 40 bin at besleniyordu, harbe iştirak etmiyordu. Fevkalade halde kullanılacaktı. Devletin gücünü o güne göre varın tasavvur edin. Bu güçlü devletin reisi, lideri o vaziyetteydi. Kun anden nas ferden minen nas Hazreti Ali'dir. İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol. Ömer insanlardan bir insandı. Ebu Bekir ondan geri değildi, Osman ondan geri değildi, Ali ondan geri değildi. Size bir de valisini arz edeyim, bakın. Huzur nasıl oluyor? Müterakki bir cemiyet nasıl oluyor? Said İbni Amir, Hazreti Ömer tarafından nasbedilen bir amil, bir vali idi. Vali, bir eyalet valisi. Eyalete mektup yazdı. Bana eyaletin fakirlerinin listesini gönderin. Liste gönderildi bir ay sonra, iki ay sonra. Listeyi benim kağıdı elime aldığım gibi aldı, okudu, birdenbire ürperdi. Listenin başında, fakir listesinin başında Said İbni Amir'in adı yazılıydı. Bu kimdir dedi, başka Said İbni Amir var mı? Hayır dediler, bizim valimizdir o. Vali o beldenin en fakir insanıdır. En az maaşı alır, ben bu kadarlıkla iktifa ederim. Milletime hizmet etmekle mükellefim. Bu raiyet çobanını sever, idarecisini sever. İdarecisi raiyetine çok bağlıdır, çok saygılıdır. İşte asıl müterakki cemiyet de budur. Fırada Nebiler Nebisi'nin kürsüsünde böyle naseza, nabeca sözleri sarf edip kulaklarınızı tırmalamak istemem ama sosyalizm aşaması, komünizm aşaması, gerçek huzur devleti filan hülyalarına sizin karnınız toktur, ben de benimkinin tok olmasını arzu ederim. Böyle hülyalara kulak asmamak lazım. Realite planında müterakki devlet, müterakki millet bir kere arz-ı didar etmiştir. Ve sonra peyderpey kendisini göstermiş. Yeniden Müslümanlar müterakki bir millet haline gelmek istiyorlarsa sadr-ı İslam'a dönsünler. Nebiler Nebisi'nin arkasında yerlerini alsınlar. Benim terakki anlayışım budur. Biraz sıkışabilirler mi diyorlar. Sıkışma esnasında da dinlenmiş olursunuz. Ben belki orada böyle sizin hepinizin aşina çehresini ben göremem. Siz de benim ne aşina çehremi göremezsiniz. Şey olmaz, münasebet tesis edemeyiz belki. Yoksa belki büyük camide daha güzel olur bu. Ama siz arzu ederseniz bundan sonra oraya da gidebiliriz. Onu sonra konuşalım inşallah. Sırasıyla yazdıkları için ben sırasıyla artık alıyorum. Baktım soruların hepsini aynı kıratta gördüm yani. Birinden birini tercih edemedim. Onun için girdiğim gibi alıyorum.